Ayrım 8, sayfa 115. Zaman olduğundan daha mı hızlı akıyor? Birini bekleyin, hemencecik duruyor. Gelmesine bir gün kaldı ve ben heyecandan ölmek üzereyim. Ama kafam sürekli gidip geliyor. Nasıl olsa burada diyorum, biraz süründüreyim. Belki de kızlar haklıdır, ne bileyim. Adam beni kandırıp siktirip gitti yahu. Ben de çiçeklerle karşılayacak durumdayım. En azından bir ara tafra yapayım ki bir daha yapmasın. Canı sıkıldığı zaman kalkıp gidemeyeceğini anlasın. O da bunun diyetini ödesin. O kadar canımı yaktı ki onun da yansın. Bugün aradı. Aradığında sırf bu yüzden soğuk konuştum. Zaten telefonda konuşamıyorum onunla. Yabancılaşıyorum. Sanki her gece nefesini omzumda hissettiğim adam değilmiş gibi geliyor bana. Konuşma uzadıkça öfkeleniyorum bazen. Hep aklıma Facebook'undaki kız geliyor. Sormak istiyorum, korkumdan soramıyorum. Bazen olur ya, vereceği cevabı bilirsin, gerçeği de bilirsin ama duymak istemezsin. Bu da benim için öyle bir durum. Gider gitmez hemen Facebook'a öyle bir fotoğraf atması bile benim için yıkım olmuştu. Kendimden çok aslında arkadaşımızın ne diyeceğini düşünmüştüm valla. Çocuğa bak, hemen gitti buldu. Bu salak da burada ağlasın dursun türü şeyler hepsinin aklından geçmiştir eminim. Var ya, hep bu üçüncü kişiler yüzünden gurur denilen nane ortaya çıkıyor. Şimdi dilime geliyor. Onu sormak ama soramıyorum. Onun yerine ben de geliyorsun ama ben İzmir'deyim, belki görüşemeyiz bir süre deyiverdim. Böyle dedim ki önemsemediğimi sansın. Böyle dedim ki bana yalvarsın, ne olur gel özledim diye. Ama o ne yaptı? Aa, daha iyi ya, annemi görmeye gidecektim ben de zaten. O da kıyameti kopartırdı sana geldim diye. Ananın da senin de yedi sülalenizi. Tövbe tövbe, hala anne diyor. Neyse bakarız belki dönerim falan filan diye kıvırdım. Gelir gelmez annesiyle falan görüşemez, benimle görüşecek. Bunu bana borçlu çünkü. Salak, hala annem diyor. Allah'ım şu telefonu götüne sokmak istiyorum, annenin de senin de. Of, şu bekleme olayı o kadar kasvetli bir zaman geçir süzgeci yoktur sanırım. Şu stresimi bir de çocukken yaşamıştım sanırım. Aynı o his var içimde. Çocuğum daha o zamanlar McDonald's yeni yeni türemiş memlekette. Böyle onların kola bardakları sokakta dolaşmam falan acayip cool bir hareket görünüyor. Hatta öyle ki ilk kola bardağımı saklayıp bir hafta okulda onunla su içmiştim. Hele bir de orada doğum günü muhabbetleri var ki doğum günü olan kişi gözümde dünyanın en şanslı insanı. Sınıfta sevilmeyen bir öğrenciyim. Sevilmeyen demeyeyim de hiç kimsenin konuşmadığı biriyim. Her gün üvey babamdan dayak yiyip yiyip okula gidiyorum. Ağzım yüzüm mosmor. Saçlarım ise kendi ellerimle kopartıyorum. O yüzden kel kel duruyor. Çok çirkin bir çocuğum. Hatta biraz korkunç. Kimse beni sevmez diye düşünüyorum o sıralarda. Aklıma gelince böyle çocukluk hatırlarım, yağmurda kalan hastalıklı yavru kediler geliyor gözümün önüne. Öyle bir şeyim ben de bu işte. Sınıf başkanı bir kız var. Gözümde kız Paris Hilton gibi bir şey. Havalı, zengin. Annesi babası onu çok seviyor. Öğretmenler ona tapıyor. Herkes onun arkadaşı. En arka sıradan hep onu izliyorum böyle. Hayal kuruyorum. Onun ailesi gibi ailem olsaydı keşke diye. O zaman ben de en önde otururdum, arkadaş olurduk. Hem belki saçlarım da olurdu. Güzel biri olurdum. Belki severlerdi beni diyorum. Neyse kız böyle doğum günü kartı hazırlamış. Tek tek sınıftaki herkese dağıttı. Böyle heyecanla bekliyorum ben de. Kız kartı bana verdiği zaman neler diyeceğimi içimden tekrar ediyorum. Saçlarımı düzeltmeye çalışıyorum. Benimle belki uzun konuşur diye bekliyorum. Derken bana gelince elinde kart kalmadı. O sırada öğretmen içeri girdi. Kız döndü gitti. Herkes doğum gününe davet etmişti ama ben kalmıştım. Öndeki kızlar konuşuyorlardı. McDonald's'ta yapacakmış. Ne alalım diyorlardı. O kadar çok üzülmüştüm ki o an kendimi o kadar aciz hissetmiştim ki, o kadar utanmıştım ki, hatta içten içe ağladım resmen. Gözyaşlarım çıkmasın, rezil olmayayım diye ellerimi sıkı sıkı yutkunuyordum. Tam o sırada önümdeki kız masama kartı bıraktı. Selvi yolladı bunu dedi. Döndü önüne. Hemen baktım Selvi'ye gülüyordu bana. Ben de gülümsedim. O an dünyanın en mutlu insanıydım. Doğum gününe davetliydim ve benim için özel olarak kartı yollamıştı. Eve uçarak gittim resmen. Hayatımda ilk defa birinin doğum gününe gidecektim. Sınıfın en gözde kızının hem de en havalı mekanda olan bir doğum gününe. Benden mutlusu yoktu. Kendimi gerçekten çocuk gibi hissettim o an. Bazen insanların pencerelerine bakıp bizim gibi yaşayan var mı derdim hep. Kardeşlerim yanımda olmadığı zaman çocuk olduğumu unutuyordum çoğu kez. Kurduğum oyunlar, hayaller, cümleler hep kaçmak, kurtulmak, gitmek üzerine oluyordu. Ama kardeşlerim yanıma gelince o zaman benden mutlusu olmuyordu. Ama işte onlar babaannemlerle yaşadıkları için o sıralarda sadece tatilde görüşüyorduk. Sonra zaten bir daha ayrılmamak üzere birleştik. Hepimiz çok şükür. Eve geldim, akşam annem işten geldi, masada oturuyoruz. Benim konuşmam yasak olduğu için annem gözüme baksın diye uğraş veriyorum. Ama kadın da gömülmüş tabağına dönüp bakmıyor bile. O kadar heyecanlıyım ki hemen anneme söylemeliyim. Bir de oraya beni ancak annem götürebilir. Yalnız başıma gitmemin imkanı yok. Artık bulaşıkları yıkarken söyledim anneme. Sabah birkaç işim var orada, sonra gelir seni alırım evden, dedi. Hemen koşarak odama çıktım. Ertesi gün giyeceğim kıyafetlerimi hazırladım. Hediye olarak babam bana aldı. Hiç takmadığım tokaları ve evdeki budala kitabını hediye paketi yaptım. Yorganın altına geçip ertesi gün hayalini kurdum. İnsanlarla nasıl konuşacağımı falan düşündüm. Ertesi gün benim için bambaşka bir sayfa açılıyordu resmen. Artık arkadaşlarım bile olabilirdi belki. O tokaları da kesin severdi. Benim saçım yamalı eşek gibi olunca o tokalarla daha da hastalıklı görünüyordu. Ama o kıza çok yakışacaktı. Her taktığında beni hatırlayacaktı. Sabah oldu. Hafta sonu olmasına rağmen erkenden kalktım. Hemen giyindim. Kıyafetlerimi, kahvaltımı yaptım. Sonra da elime aldım hediyelerimi, annemi bekledim. Öğlen geçti, şimdi gelecek dedim, gelmedi. Kapının orada sürekli bekledim, durdum, gelmedi. Her çıtırtıyı o sandım, gelmedi. Akşamüstü oldu, saat sürekli geçiyordu, gelmedi. İçimden 100'e kadar sayacağım, kesin gelecek dedim, gelmedi. Artık hava kararmaya başladı, gelmedi. Doğum günü bitti, insanlar eğlendiler, hediyelerini verdiler ama annem gelmedi. Akşam saat 9'da geldi. Beni bayramlıklarımla koltukta elimde hediyelerle gördü. Ay, ben unuttum ya seni, dedi. Üstünü giyinmeye gitti. O koltukta kaldım öylece. Bu bir rüya olsun, uyanayım dedim. Gideyim o doğum gününe diye dua ettim. Ama maalesef gerçekti. Hiçbir şey oraya gitmek kadar çok istememiştim sanırım. Odama çıktım, elbiselerimi çıkarttım. Ağlaya ağlaya uyudum. İşte şimdi de kendimi o günkü gibi hissediyorum. İçimden 100'e kadar saydığımda, Erik gel lütfen, gel ve beni sev sadece. Soluk borumun içinde bir şey var. Nefes aldırmıyor bana. Siktir git artık orada. Sonunda Erik geldi. İlk gün beraber oluruz diye düşündü ama beni aramadı bile. Buradaki numarası kapandığı için nerede ne bok yiyor bilemedim. Tek bildiğim şey döndüydü. Akşama kadar hop oturdum, hop kalktım, bekledim onu. Sonunda beyefendi aramayı aklına getirdi. Annesinin yanına gitmiş de, kadın ona yemekler hazırlamış da, çok özlemiş de, annesini uyuyakalmış bilmem neymiş. Ya iyi tamam, ben İzmir'de falan değilim. Hadi kalk gel dedim, dünyanın en rahat adamı biçimiyle gelemem dedi. Annem şimdi kıyameti koparır. Zaten bundan sonra seninleyim, bırak şu yaşlı kadının gönlünü edeyim. Bu kadar bencil olma yalvarırım dedi. Yani aslında biraz da haklıydı. Neticede annesi yani. Sanki metresin yanındaymış gibi bendeki afra tafra ne oluyorsa. Çok özlediğim için sanırım. Bir de o da benim gibi hissetsin istediğimden hemen gelsin beni görsün istedim. Yani ben olsam onun yerinde tuvalete bile gitmeden yanına koşardım. Kızmamam lazım ama insan, daha doğrusu insanın bilmem ne de ben bencilim ne yapayım? En azından içim rahat artık, nasıl hep beraber olacağız. Ben de bari bugünü arkadaşımla geçireyim dedim. Onca ağdayı sanki bu kız için yapmışım gibi hissettim biraz ama olsun. Valizlerimi her an Erik gelip beni alır diye kapının önüne yerleştirdim. Oturduk kızla beraber, açtık bir şişe şarabı. Bir de Sezen Aksu şarkılarını başladık içmeye. Sonra nerede kayış koptu, artık kaçıncı şişedeydi hiç hatırlamıyorum. Kendime gelir gibi olduğumda Erik'in kapısının önündeydim. Üzerimde geceliğim, altımda spor ayakkabılarım, yanındaki kız benden beter, o ev terliğiyle çıkmış apartmanın önünde bekliyoruz. Bir rüzgar falan esti sanırım, bir aydınlanma yaşadım. O an yanımdakine baktım, O benden Leyla, koy ver gitsin dedim. Apartmanın önünde Erik diye bağırmaya başladım. Ben bağırıyorum, kız bu kızı üzme orospu çocuğu diye bağırıyor. Millet cama çıkıp bize bağırıyor. Biz bir de onlara bağırıyoruz. Tam bildiğin rezillik. Cama annesi çıktı. Hemen apartmanın içine kaçtık kızla. Kendimi liseli kıza aşık bilardocu Bekir gibi, abi gibi hissettim o an. Annesinin de sesini duyuyorum. Terbiyesizler. Saat kaç biliyor musunuz? Diye. Yalnız bir sorun var. Erik ortaya çıkmadı. Yani ne bileyim aramadı bile o an. O kadar çok bağırdık çağırdık. Annesi duyduysa o kesin duymuş olmalıydı. Lan Erik beni kandırdı mı yoksa? Annemin yanındayım diyerek burada başka bir kıza mı gitti? Milletler arası bir de kendini ta buradan bir sevgili mi yaptı bu adam? Ya daha ilk geldiği gün bana kazık mı attı? Ya da o fotoğraftaki kızla döndü de onunla mı gitti? Şimdi Türkiye'yi gezdiriyordu. Sultanahmet'e götürmüştür onu. Ya götürmesin onu bir yere. Bu saatte zaten götürmez camiye de. Kafamda 1 milyon tane şey geçti durdu ve o geçişler esnasında kendimi kapıların orada buldum. Arkama da arkadaşım saklanmış, bir taraftan da beni gazlıyor. Hadi hadi diyerek çaldım kapıyı. Kalbim boğazımda atıyor ama inşallah evdedir diyorum. Gerçekle yüzleşmek istemiyorum çünkü. Yoksa ne yaparım diye düşünüyorum bir yandan da. Yoksa gerçekten öldürmem gerekli onu. Bir kere hapse düşsem, hakime anlatsam bu durumu. Direkt bırakın kız haklı der. Kapıyı annesi açtı. Bayağı şaşkın şaşkın baktı bana. Ben de içeriye doğru kafamı uzattım. Oğlunu görebilirim umudu ile. Bu sahneyi bir defa daha yaşamıştım. Erik'le kavga etmiştik. Eve kız attığını zannetmiştim. Koştur koştur evine gitmiştim ve annesini görmüştüm. Aynen böyle. Sonra beni eve almamıştı annesi sevmiyor diye. Öksüz gibi kalmıştım kapının önünde. Kibritçi kız gibi beklemiştim bir daha açsın diye. Annesinin bakışları çocukluğumu hatırlatıyordu bana. O yüzden sevmiyordum. Beni sevmemesini sevmiyordum daha doğrusu. O çocuklarını benimle oynatmak istemeyen annelerin bakışı vardı kadında. O bana her baktığında eziliyordum. Hep suçlu gibi hissediyordum kendimi. Oğlu bir taneydi. Oğlu çok değerliydi. Ama ben sadece onu yokuşa süren bir sünepeydim onun gözünde. Değersizdim, harcanabilirdim, sevilmeye değmezdim onun için. Aynen diğer anneler gibiydi. Çocukları mükemmel, çalışkan, zeki, harika ama ben onların bu mükemmelliğine gölge düşüren bir zavallıydım sadece. Hayatımda hiç kimse beni o annelerin kendi çocuklarını sahiplendiği gibi sahiplenmemişti. Değerli görmemişti. Kimseden korumamıştı. Belki de buydu o kadar nefretin sebebi. O bakışlarını yine dikti üstüme. Baktı, baktı, baktı. Tek kelime geçmedi aramızda. Artık arkadaşım dayanamadı. Erik gelmiş. Gelmiş mi yani? Geldi mi, evde mi? Dedi. Kız bile korktu kadından. Dudaklarının kıpırtısını izlemeye başladım. Kadın hiç konuşmadı ama sağa doğru burkup dudağını içeriye kafasını uzattı. Erik diye biraz yükselterek sesini çağırdı. Sonra yine döndü. O küçümser ifadesiyle baktı. İçeriden sesini duydum. Banyodayım, çıkarım şimdi diye. O sesi duydum ya, nasıl rahatladım anlatamam. Bütün kemiklerim gevşedi bir anda bizi içeri alsın diye. Bir adım yaklaştım ki kadın omzumdan tuttu. Yeter bu kadar eğlence. Evine git, daha da ufalma bizim karşımızda, dedi. Kapıyı suratıma kapat. Kapıyı suratıma çarpması değil de bizim karşımızda lafı evlat acısı gibi koydu bana. Ben üçüncü tekil şahıstım onlara göre. Öyle ya, ben kimdim ki zaten onların karşısında? Gecenin bir yarısı içip içip geceliğiyle kapılarına dayanan bir manyaktım. Oğlu benim dengim değildi. Kapının önünde bir süre öyle dikildim. Yanındaki arkadaşımla baka kaldı. Öylece bekledik. Bir umut belki Erik kapıyı açar dedim. Onu çok özlemiştim çünkü ama açmadı. Götümüze baka baka yanındaki kızla geri döndük. Geri dönüş yolunda hüngür hüngür ağladığımı belirtmeme gerek yok sanırım. Ertesi gün oldu, Erik aradı. Bütün gece kafamda ona söyleyeceğim, annesi için kuracağım cümleleri biriktirmişken adamın sesini duyunca hepsini unutuverdim. Tek istediğim yanına gitmek oldu. Sarılmak istiyordum ona. Hepsi geçti, bak bitti demesini istiyordum. O kadar çok istiyordum ki bunları telefonda ne dediğini anlamıyordum bile. Öğlen yemek yiyelim falan bir şeyler diyordu başta. Benim kafamda annesi gittiyse valizleri bugün akşam götürürüz eve planı vardı. Sonra kelimeler arasında birkaç tanesinin birleşimi hiç hoşuma gitmeyecek bir cümle oluşturdu. 3-4 güne kadar geri döneceğim İngiltere'ye. Annem bende kalacak o sırada. Ben sana gelirim bu akşam. Gece geri dönerim eve dedi. Şimdi bu cümlede o kadar çok kırılıp dökülüp parçalarımı götüme sokacağım şey var ki. Geri dönmek ne demek? Burada kalmayacak mıydı bu çocuk? Ben bütün planımı buna göre yapmamış mıydım? Bu bir. İkincisi annesinin onda kalması ne demek? Gece geri dönecekmiş bir de. Ben daha ilk cümleyi toparlayamazken ikinci darbe daha koyucu oldu. Geri mi döneceksin? Nasıl yani? Burada kalmaya gelmedin mi? Evet döneceğim. Kısa bir tatil oldu bu farkındayım. Ya sen bana dönüyorum demedin mi buraya temelli? Hayır öpüş demedim. Sen öyle düşünmek istedin. Bu kadar kolayca söyleyiverdi. Gideceğini de zaten aynı ses tonu ve rahatlıkla söylemişti. Şimdi buna aynı şekilde yaptı. Peki o zaman beni neden arıyorsun? Bana neden bunu yapıyorsun? Orospu çocuğu. Madem gelmeyeceksin, madem olmayacaksın, madem kalmayacaksın, neden benim hayatımın içine sıçıyorsun? Ben sana ne yaptım be adam? Gittiğinden beri bir kez bile aramadım. Üstüne düşmeyeyim, boğulmasın, bunalmasın, haklı çıkartmayayım dedim. Benimle evlenmek isteyen de sendin. Bana o hayalleri kurdurtan da, sonra çok normal bir şeymiş gibi bakkala gidip geliyorum der gibi gidiyorum ben. Evlilik için çok erken dedin. Buna da eyvallah dedim. Sonra da ben de dalga geçer gibi terk ettin beni. Bunu bile kabullendim ama bu da ne şimdi? Testlerin psikolojik işkenceler çektiren versiyonu musun? Sen nesin anlamıyorum ki? Senin gibi herifin anasını avradını sikerim ben. Sen nesin lan? Düdüklü makarna. Kimin bokusun ki canın istediği gibi oyun oynayabiliyorsun benimle? Bu kendine güven ne diye. Kaşın gözün yerinde okey. Ama bir bak kendine Allah'a sen. Yatakta başarısızsın bir kere. Tamam. Geç boşanan adam alnına götürülecek kadar kutsaldır da aynı pozisyonda 2 saat kalınca alev alıyor insanoğlu. Ne öpüşmeyi biliyorsun ne ön sevişmeyi. Direkt cumburlop deliğe odaklanıyorsun. Senle yatağa girmek bazen işkenceydi be. Zaten bir defa bile orgazm olamamıştım. Sen sevin kendini iyi hisset diye ve artık canım yandığı için oldum diyerek seni gazlamıştım. Sonra salağın tekisin sen. Hala annem annem diyen bir herifsin. Tembelsin, iş güç umurunda değil. Ayakların terliyor sonra. Her gün çarşaf değiştirmek zorunda kalıyordum senin yüzünden. İki damacana su dökmüş gibi oluyordu yatak. Sonra konuşamıyorduk ki iki kelime. Ne siyaset, ne coğrafya, ne genel kültür. Hatta magazin bile. Parfümünü bile annen seçiyordu. Külotlarını bile annen ütürüyordu. Benimle yaşıyordun ama hala annemdi, annemdi, ölüp bitiyordu. Kavga etmeyi bile beceremiyordun. Tartıştığımız anlarda köpek yavrusu gibi pısıp kalıyordun. Sen geri zekalı biriydin yahu. Sen bir maldın. Sen annenin dibinden ayrılamayan bir embesilsin. Peki ben neden seni bu kadar sevdim? Neden bunca şeye evet dedim? İnan hiç bilmiyorum. Bu da benim mallığım olarak geçsin kayıtlarıma. Bunları söyleyerek telefonu kapatmayı çok isterdim ama diyemedim. Anlamayacak nasıl olsa dedim. Erik, ben bu ilişkiyi kafamda bitirmiştim zaten. Buradaki yedek oyuncum olmaya niyetim yok. Annene sana mutluluklar, lakin ondan başkası da mutlu olamayacaksın dedim ve telefonumu kapattım. Artık bitti. Görmek bile istemiyorum onu. Görürsem biliyorum yine affederim. Yine her şeyi bok ederim. Ama şimdi tek istediğim bir daha hayatıma girmemesi. Gidişi, geri dönüşü kadar yakmıyor canımı. Organlarım gibi seni de bağışlıyorum. İstediğin kişinin gözü kulağı olabilirsin. Tam bir hafta boyunca telefonumu hiç açmadım. Çok direndim, çok acı çektim. Ama bu kez kararlıydım, bitmeliydi. Ama Allah biliyor ya içimden geçeni. İstese gelir diye çok bekledim. Arkadaşlarıma beni sorar, kimde kaldım hemen bulur dedim. Ortak arkadaşlarımızın ağzının içine baktım, durdum bir kelime etsinler Erik'e dair diye ama maalesef. Sadece gittiği gün haberini aldım, gitti diye. Gelmek yerine gitmeyi tercih etti. Çoğu kez yatarken hayal kurdum şimdi gelse, kapıyı çalsa, alsa beni yanında götürse, ben gelemiyorum kalk sen gel dese diye bekledim, gelmedi. Hayır gelmedi ki benim hayatım da bir daha piç etti. Ya aslında çocuğun da bir suçu yok. Ne gerizekalı pukka. Sen ne diye daha ortada fol yok, yumurta yok, kalkıp onunla yaşarız diye evini, barkını terk ettin. Evinde kaldığım kızları da zorluyorum, salonlarında yaşıyorum bildiğin. Allah'tan o kadar şanslıyım kızlardan bir tanesi taşınacak o evde kalacağım. Gerçi iyi şeyler de olmuyor değil. Kardeşim yarın geliyor mesela o da artık benimle birlikte yaşayacak. En azından ev olayını çözdüm de bıyıklının yanına dönmeyeceğim. Dün akşam kızların arkadaşları geldi eve nasıl yorgunum anlatamam. Uyuduğum yer salon olduğu için sesimi de çıkartamıyorum. Oyun falan oynuyoruz böyle ama yorgunluktan öleceğim o vaziyetteyim. Bir de sabahtan 1 litre sinemadaki otunu, suyunu içmişim, 2 kilo vereyim diye zırt pırt tuvalete koşup duruyorum. Diyorum ki şu köşedeki koltukta kimseyi rahatsız etmeden uyuyayım. Karnımın gurultusunu duyuyorum, vazgeçiyorum. Ya o kadar korkuyorum ki uyku yani bu. Bir pırt yapsam rezil oldum demektir. Hayatım boyunca benden çıkmayacak bir etiket bu. Üniversitede bir arkadaşım vardı. Yazık yavrum, ortada bir yerde kaçırıver diye hala millet bununla anıyor kızı. Kız bir gazetenin bölge bilmem nesi oldu. Başarıya başarı demedi. Ödüle ödül demedi. Ama ne zaman adı geçse, aha nasıl zorlamıştı ya hayvan. O getten o ses nasıl çıkar abi? Karının götü yırtıldı abi. 30 kilo gaz çıkardı. Aha deniliyor kızla ilgili. Ne kadar doğal insanlık hali desek de maalesef öyle değil. Osuruk önemli bir hadise. Çocukluğumda öğrendim ben bu saldığımız 2 dakika lahana gibi kokutan olayın aslında başımıza neler neler açacağını. Gece hayat denen pis alışkanlığa ben bir Ramazan günü başlamıştım. Hikaye de böyle başlayınca devamında gaz çıkardığı için mafyanın eline düşen birinin yaşamı gibi durdu. Ama neyse şimdi biz çocukken Ramazanlardan birinde böyle bir moda vardı. Millet teravih namazına gidiyor. Ben de o dönem yeni yeni kendime geliyorum. Böyle artık ezik arka sıra çocukluğumdan bir kademe atlamışım. Kardeşlerimden biri yanıma gelmiş. O gence tabii bir kendime güven gelmiş bana. Birkaç arkadaş bulmuşum kendimi. Mahalleden oyun oynamaya çıkıyoruz beraber ama bunlar sürekli cami denilen yerden bahsediyor. Biri anlatıyor piç kurular o camiyi. O atmosferi şey gibi geliyor. La ila raina dolaşmak gibi. Herkes camide toplaşıyor. Muhabbetler, komiklikler hep cami ve namaz üzerine. Aa, Emine, dün camide ne olmuştu hatırlıyor musun? Kıs kıs kıs kıs, evet evet hatırlıyorum. Büyük merakla giderdim. Ne olmuş, ne olmuş diye sorardım. O Emine denen şıllık iki eline beline koyar, gözlerini devirir. Söylemeyeceğiz canım. Söylesek de anlamazsın, o bizimle ilgili derdi. Zar zor bulduğum arkadaşlarım bir bir benden kopmuştu. Hepsinin bir gece hayatı vardı. Hepsi teravihe gidiyor. Orada gülüp eğleniyorlar. Arkamdan dedikodumu yapıyorlar. Yolda börek yiyorlardı. Ben ise balkondan ağlayarak onları izledim. Zaten bunalımda bir çocuktum. İçime kapanıktım. O piç kuruların da beni böyle ezmesi kahrediyordu küçücük bedenimi. Anneme desem ben teravihe gidiyorum. O yeah baby kadın direkt ağzıma sıçardı. Laik parmağını gözüme gözüme sokarak Cumhuriyet'in temel ilkelerini tek ayak üzerine saydırırdım. O zamandan bu zamana değişen tek şey Refah Partisi'nin artık olmayışı yani. Hala aynı muhabbetler, bir türlü gerilemek bilmeyen ülke, sakız orucu bozar mı, dövmeyle abdest alınır mı, Saadettin Tekso şeytan taşlar mı? Neyse işte hal böyle olunca ben de her çocuk gibi yalana başvurdum. Üstelik bu söyleyeceğim yalanla cennete girmem garanti diye düşünerek vicdanım rahat rahat anne ben komşu kıza gidiyorum pasta yapmışlar geleceğim hemen sonra dedim. Komşunun tuvaletine abdest aldım. Kızın annesi de bana tülbentini ödünç verdi. Arkadaşım ve bir tane salak kız kardeşi bir de o Emine denen kaltak çıktık teravih yoluna. Anam bir eğleniyoruz yollarda. Hop bidi hop bidi zıplıyoruz tavşanlar gibi. Yalnız ben hop bidi sıçrarken azıcık hava kaçırdım. Okuldaki din kültürü dersinde de abdestin nasıl bozulduğunu öğrenmiştim. Yani ben artık abdestsizdim. Şimdi kızlara desem ben kabarcık çıkardım. Büyük trajedi, geleceği gören de bir kızdım. Bir gün Facebook diye siktir boktan bir şey icat edilir. Okulun hayran sayfası yapılır. Ardından senin için aa şu sarışın kız osuruklu pukka değil miydi? Aa diye dalga geçerler dedim. O yüzden hiç gıkımı çıkarmadan büyük suçluluk duygusu da gittim camiye. Camiyi de yeni yapmışlar. Hala inşaat alanı neredeyse. İçerisinde bez gibi bir şeyle ikiye ayırmışlar. Bir tarafında erkekler, bir tarafta kadınlar duruyor. Biz bebeler de bahçede koşturuyoruz, inli cinli hikayeler anlatıyoruz birbirimize. Benim ağzım kulaklarında ama nasıl mutluyum. Hava karanlık, ben dışarıdayım. Okuldaki hoşlandığım çocukları görüyorum. Bir de nedense o zamanlar pek bir sevecen kızdım. Her gördüğüme aşık oluyordum. Hatta görmediklerime bile. İmamın bir oğlu var diye de bahsediyorlardı. Çocuğu görmeden ben o da vurulmuştum. Ramazan ayındaydık ve popülerdi imamlık. İmamın oğlu da rütbeci yüksek bir mevkideydi. Neye benzerse benzesin. O yaşta neye benzeyecek zaten? Murat Dal Kılıç'a mı? Tüy çıkmamış top kafalı bir çocuktu işte. İmamın oğlunu göreyim diye yakalamaç oynarken erkek tarafına kaymaya çalışıyordum derken bizi içeri toplamaya başladılar. Ahan da dedim sıçtın pukka. Abdestsizsin yüzün gözün çarpım çarpım çarpılacak. Nasıl kalbim gümbür gümbür atıyor, ayakkabıları çıkartıyoruz kapının önünde ama benim gözlerimden yaşlar akıyor resmen. Hemen Ahmet San gibi bir kadın fark etti beni. Yetenek avcısı gibidir bunlar. Nerede din yoluna kendini harcayacak olsa tip var, şap buluverirler. Sonraki Kur'an kursu maceramda da kardeşimi keşfetmişti böyle biri. Geldi, tuttu kolumdan, şefkatli bir biçimde kafamı okşayarak, "Ne oldu sana boncuk gözlü? Neden ağlıyorsun?" diye sordu. Ya kadına ne diyeceğim? Gaz yaptım, çarpılır mıyım teyze desem herkes duyacak. Hiçbir şey diyemedim. Ağlamaya devam ettim. Kadının gözlerine baka baka, hatta öyle ki kadına sarılacaktım, o derece korktum. Keto gibi yamulmaktan. Kadıncağızı iman, aşk zannettim. İşte iman gücü. Ağla kızım ağla. O gözyaşların hepsi hak yolunda, Bismillah diye girdi içeri. Hak yoluna diye bok yoluna gideceğim lan ben. Ağzım burnum çarpım çarpım çarpılacak. Teyze de diyemiyorum. Yusuf Yusuf atıyorum. Bir yandan ağlıyorum. Geçtik içeri, sıralandık tesbih gibi. Yüzümü kontrol ediyorum. Yok, düpdüzgün. Yanımdakini soruyorum. Var mı bende farklı bir şey? Yok diyor. Dedim tamam, yırttım. Osurum gökyüzüne ulaşamadan suya dönüşmüş. Perdenin yanında duruyorum. Seccadem yok. Kırkamı serdim yere. Önümde arkadaşımın salak kardeşi. Yanımda arkadaşım. Bir oh çektim. Oh çekmenle bağırsağımın bir şeyin tetiklemesi aynı anda oldu. Yine bir gaz baloncuğu dışarı çıkmak için karnımda kıvrım kıvrım kıvranıyordu. Dedim nasıl olsa tepeye ulaşmadan suya dönüşüyor. Saldım sinsi sinsi onu da. Arkadaşımla da daha namaz başlamadan perdeden bakalım dedik. Pukka imamın oğlu yanındaki deyince ben göklerdi. Çocuk da götüme benziyor. O zaman kriterli ama olsun, ne yapalım, aşık olduk bir kere. Sonra aslında bu caminin benim eğlenmem dışında bambaşka bir şey için var olduğunu hatırladım. Burada Allah'a yakındım. Okulun müdür odası gibi bir yer. İstediğin kişiyi ispitle müdüre, gitsin ağzına sıçsın. Suçluysan azıcık ağla, üzül, kendini akla, özür dile. Bir daha yapmayacağım de. Oha dedim, çok güzel, vicdanen mesut gidebileceğim buradan. Hemen kafadan ispitlenecek insanlar listesi, suçlarım listesi, aşık olduklarımın listesi, bir de dilek listesini çıkardım. Namaz başladı, işte dualar ediyor. İmam, kayınbabam yani, benim aklımdan dini bütün bebeler yapmak geçiyor. Allahu Ekber, hayatımda kimseye bu bebe kadar aşık olmadım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Şu an yanımda, yarın hemen sıraya E kalp pi yapmalıyım. El Fatiha, Fatiha bilmiyorum, bari dua edeyim. Allah'ım utanıyorum ama beni o çocukla evlendir lütfen. Dini bütün bir insan. Bence sen yaparsın. Harold yani yaparsın. Annem de işten ayrılsın. Babamla yeniden birleşsin. Üvey babam ölsün, okey. Kardeşlerim hiç yanımızdan ayrılmasın. Bir de halalarım konusunda bir şey yapar mısın? Yaptığım her şey için affet. Vallahi bir daha yapmayacağım ama ne olur bu çocukla evleneyim. Ne olursun diyerek duamı bitirdim. Eve gidip en huzurlu uykumu uyudum sonrasında. Hem duam kesin kabul olacaktı, camide ettik borumu, hem de hayatımın erkeğiyle yan yana oturmuş gibiydik. İkinci gün yeniden ben komşuya gidiyorum diye çıktım. Yollarda hop bit hop bit hoplayarak eğlene coşa gittim. Yakamaklı amaçlar, cinli inli hikayeler, kıssadan hisselerle mutlu mesut geçirdim o akşamı. Perdenin kenarında bir yer tuttum. İmamın oğlunu beklemeye başladım. Zırt pırt perdenin altından sokuyorum kafamı. O sırada popoma şapla yiyorum bizim kadınların birine. Bir daha sokuyorum, adamlar bağırıyor bana ama imamın oğlu yok. Namaz başladı, kafam takıldı imamın oğluna. Bir hayaller kuruyorum. Secdede kafamı kaldırasım geliyor. İşte bebe gelecek, beni kurtaracak, herkesi dövecek, beni çekip alacak, üvey babamı öldürecek. Allah ona o sırada öyle bir güç vermiş olacak, biz bu camide yaşayacağız. Kira derdimiz olamayacak. Üstelik camide olduğumuz için kötü insanlar gelip bana zarar veremeyecek. Aptal aptal hayallere dalıp gittim öyle. Bilmediğim dualarda başladım kişisel dileklerimi yukarıdakini anlatmaya. Ben bu imamın oğlunu yaptım süpermen. Kalbim nasıl atıyor ama? Namazda uzun bayağı annem eğiliyorum kalkıyorum, yok bitmiyor bir türlü. Sonunda bitti, çıktık dışarı, yine böyle malak malak oyunlar oynuyoruz derken o şıllık, o kahpe, o pislik, o gözleri çıkasıca Emine örtüsünü omzuna atmış, attıra attıra gözünü geldi yanımıza. Size bir şey söyleyeceğim ama asla kimseye söylemek yok. Birine söylerseniz anneniz babanız fakirlikten ölsün. Eviniz başınıza yıkılsın, hayvanlar sizi çiğ çiğ yesin. Tamam, vallahi billa tella söylemeyeceğiz. Söyle ne? İmamın oğlu bana arkadaşlık teklif etti. Orada yıkıldım. Beni seccat sadece ilahi bir güç kurtarabilirdi. O da gidip salak Emine'yi seçmişti. Nefes alamamaya başladım. Kafamdaki örtü sıktı, sıktı başımı. Her yer dönmeye başladı. Kafam öne eğik döndüm teravih yolundan. Sonra orada olayı anladım. Benim osuruk büyük ihtimal yukarı kadar çıktı. Vay, sen misin benim evime abdestsiz giren dedi ilahi adalet. Benim ağzımı sıçtı. Çarpılmak dedikleri olay dedim, sanırım bu. Ağzın burnun çarpılmıyor ama çarpılmış kadar etki edecek bir şey yapıyor sana bu kozmik güç. Dedim neyse ben mahalledeki Bora'ya aşık olmaya devam edeyim bari. İşte ondan beridir en büyük korkularımdan biri birisinin yanında pıs yapmak. Korkunç bir şey. Hele bir de kokuyorsa. Yani şimdi gözünü canlandırmak gibi olmasın ama. Midem zaten feci halde bir çıksa insanlar burada gaz zehirlenmesine ölebilir o derece. Karnımı tuta tuta gitmelerini bekledim resmen. Baktım gitmiyorlar. Gittim tuvalete. Klozetin üzerine sızılıp kaldım. Yapacak başka bir şeyim yok ki. Gelmişti vallahi. İnsanın kardeşi yok gibi. Sonunda kardeşim yanıma taşındı ve ben dünyanın en mutlu insanı oldum. Bir defa hem en yakın arkadaşım hem ailem hepsinden öte bulaşıkları yıkayacak yahu. Bu saf hukuk fakültesini kazanmıştı. 3 sene geldi gitti sonra beceremeyeceğim ben. Hukuk mukuk yapamıyorum. Resim çizmek istiyorum dedi. Bu da son dakika aklına geldi yani. Okul yarım bıraktı. Güzel sanatlara gitmeye karar verdi. İlk sene tabii falso kazanamadı. Bu yıl da benim yanımda çalışacak. O sınavları büyük ihtimalle kazanamayacak ama olsun. Yani yaptığı resimler için yüzüne karşı çok güzel desek bile arkasından kahkahayı basıyoruz. Bir tek babam dürüst davrandı kıza. Sen bu yaptığın tabloları bırak güzel sanatı manatı. Bunları Menemen'de yol kenarında satsan 2 kuruş para kazanamazsın dedi. O da babamın bir sanat cahili olduğunu söyleyerek onun yaratıcılığını baltaladığını düşünüp yanıma geldi. Şimdi içeride başka şeyler deniyor. Dergilerden kesti çıplak kadınları yağlı boyayla tabloyu falan yapıştırıyor. Ben de çok beğenmişim gibi ya bu mükemmel diyorum. Ne yapayım yahu işin ucunda bulaşıkları yıkaması var. Kardeş dediğin şeyin dünyaya geliş amacı bence ablalarına daha mutlu bir yaşam sürdürmeleri olmalı. Yani ne bileyim mesela çöpü kardeş döker, bakkala kardeş gider, manitayla buluşulacaksa evdekileri kardeş zapt eder. Ama her iyiliğin bir kötülüğü vardır. Ablaların canla başla aldıkları bütün kıyafetlerini hunharca kullanırlar. Sanırım bizimkiyle de aramızdaki tek sorun bu kıyafet mevzusu. Yani sadece bundan kavga ediyoruz. O bir kıyafet canavarı gerçekten. Sadece kendisi giyse iyi, bütün arkadaşlarını da giydiriyor. Allah'tan Facebook diye bir şey çıktı da fark ettim bu durum. Albümlerine bir bakıyorum, kızların hepsi Pukka koleksiyonundan giymişler. Yine de en sevdiğim canım ciğerim odur. Doğduğu günden beri ikimiz bir götün ayrı lopuyuz. O derece yakınız ve ayrılmayız birbirimizden. Aramızda 2 yaş olduğu için zaten çok rahat anlaşabiliyoruz. Abla kardeş olduğumuz sadece ev işi yaparken aklımıza geliyor. O da benim aklıma geliyor daha doğrusu. Çocuğuz o zaman. Bu ve erkek kardeşim babaannemlerde kalıyor. Ben annemin evinde. Her gün dua ediyorum Allah'a bizi birbirimizden hiç ayırma diye. Yazları birleşiyoruz ama her yaz sonu kıyametleri kopartıyoruz. Aylarca yatak döşek hasta yatıyoruz ayrıldık diye. Sonra onu da yanımıza verdiler. Biz beraber okula gitmeye başladık bununla. Beni bir gör, nasıl mutluyum, nasıl gururluyum. Bunu sınıfına bırakıyorum. Teneffüste koşarak sınıfın önüne gelip çıkmasını bekliyorum. Her gün beraber bahçede oturuyoruz. Okuldan el ele, teletabiler gibi dönüyoruz. Bir gün her okullu kız gibi salak bitlendi. Ama nasıl bit, anlatamam. Saçları da çok güzel, belinde ve dalgalı. Deniz kızı gibi saçları var adeta. Önüme alıyorum bitleri, temizlemeye çalışıyorum. Yok, bir türlü temizlenmiyor. Anneme de söylemek istemiyorum, bizi ayırır diye korkuyorum. Bari ayırırsa beni de onun yanında göndersin, ben de bitleneyim diye. Her gün yanında uyuyorum ama maalesef o lanet bit bir türlü bana bulaşmıyor. Kızın o güzelim saçları sirke ve o küçük iğrenç böceklerle dolu. Ay, 2 tırnağımın arasına alıp çıt çıt çıt yapa yapa kaç gece uyuyamadık ama yine yok. O bitler bana mısın demedi anacığım. Hala ilk günkü yerlerinde durdular. O zamanlar da birinden duymuşum sinek ilacı biti öldürür diye. Şu sinek ilacı arabaları var ya, onların peşine salıyordum kızı. Koş koş bitlerin ölsün diye bekliyordum. Sonra yine kafasını dizlerime koyuyordum ama maalesef o böcükler hala çipil çipil bana bakıp duruyorlardı orada. Sivrizeka ben. Dedim şimdi sinek ilacı az gelmiştir bu kıza. Gittim Bodrum'dan gaz yağını aldım, saçlarını boca ettim. Her tarafını yıkadım. Böyle ama öleceği zorda o kokudan. Artık baygınlık geçiriyordu ki gitti kardeşim makas getirdi. Kes gitsin abla. Yoksa bizi ayrı yerlere gönderecekler yine dedi. Ben de tamam diyerek kırt kırt kırt kestim yamuk yumuk kızın saçlarını. Evdekiler anlamasın diye de bere taktım kafasına. Sonra annem işten eve geldi. Kapının kalp krizi geçiyordu. Bu koku ne? Ev yanacak bir yer açık diye çığlık atmaya başladı. Mutfağa giriyor, yukarı banyoya çıkıyor, koşturup duruyor. Biz de kapının orada şaşkınlıkla onu izliyoruz. Aldı bizi bahçeye çıkarttı. Ev patlayacak diye de çığlık atmaya devam ediyor. Anne yok gaz yağını döktüm deyince önce bir tokat attı bana. Sonra kan beynine iyice geldi. Kardeşimin beresini gördü, indirdi onu. Sen ne yaptın kardeşine diye tırnaklarını kollarıma geçirerek beni sallamaya başladı. Kardeşim hemen tuttu kolundan. Ben kestim, bit vardı dedi. Bu kez bir daha çığlık attı. Pislik misiniz siz diye kafasını kaşıyarak bir kriz daha geçirdi. Biraz kendine gelince ise aldı bizi götürdü kuaföre. Kardeşimin saçını erkek çocuğu gibi kestiler. Onu aynadan bir gördüm, dudaklarını büküp kendini izliyordu. Dayanamadım, benimkini de kesin dedim. Akşam da sarılarak uyuduk. Büyüyünce prenses gibi saçlarımız olacak. Upuzun, hiç kestirmeyeceğiz hem de diye hayal kura kura uyuduk. Sonrasında cidden onu bildim bileli saçları hep uzun oldu. Bir daha da bitlenmedi zaten. Dünyanın en saf kızıydı. Her türlü kandırıyordum onu. Ne desem inanıyordu. Hiç sorgulamıyordu bile. Şimdi de öyle. İçeri girsem misal, Abdullah Gül aradı. Yarın akşam yemek varmış. Köşte gelin diyor. Desem hemen ne giyeceğiz ya biz diye atlar. Hiç lan bu kız yalan söylüyor diye düşünmüyor. Onu o kadar çok kandırmışım ki bazen söylediğim yalanları bile unutuyorum. Dün millet bize gelmişti, toplanmıştık, film falan izliyoruz. Konu nereden nasıl açılıp dramatik mevzulara geldi hatırlamıyorum ama bu durdu. Ablamın arkadaşının başına bir şey gelmişti. Aklıma geldiğinde bile ağlıyorum dedi. Ne gelmiş lan benim arkadaşım başına diye düşünürken anlattı hikayeyi. Kız kendisine yeni bir çizme almış. Sadece bir kere giymiş o çizmeyi. Sonra bir gün işe gitmek için hazırlanırken bir bakmış. Kardeşi kendisinden önce giyip çıkmış çizmeyle. Bu hemen telefon etmiş. Bundan sonra aklın varsa görünmezsin gözüme. O çizmeleri bana sormadan nasıl giyersin? Yeter artık seninle uğraştığım diyerek bir ton şey söyleyerek kapamış telefonu. Sonra işe gitmiş kıza sinirli sinirli. Ardından bir telefon gelmiş. Kardeşiniz trafik kazası geçirdi. Şu an hastane hemen gelin diye. Koşa koşa gitmiş hastaneye ama yetişememiş kardeşi ölmüş. Kıza eşyalarını verirken çizmeyi de vermişler. Kafayı yemiş sonra. O çizmeleri parçalamış elleriyle. Keşke yaşasaydın da bunlar senin olsaydı. Keşke yaşasaydın da hep giyseydin diye. Öyle bir anlattı ki bunu ağlamaya başladık orada. Bir yandan da hatırlamaya çalışıyorum. Lan bu hangi arkadaşımındı? Ben niye hatırlamadım derken olay aklıma geldi. Bu salak kendisine bir ayakkabı almıştı ve manyak gibi ayakkabısını hiç giymiyordu. Özel günler bilmem neler diye saklıyordu. Ben de sabahları giyip çıkıyordum gizli gizli. Bir gün yakalarsa falan kıyameti kopartmasın diye bu hikayeyi uydurup anlatmıştım. Hani ayakkabıyı göremezse yerinde ablamdan değerli mi desin dedim. Sonra da unutmuşum hayatta en çabuk unutulan şey söylediğin yalanımdır zaten. O yüzden bu da aklımdan silinip gitmiş. Şimdi orada millet böyle duygulanmış uzaklara dalmış gitmiş. Kardeşlerine yaptıkları kötülükleri düşünüyor oturup seni nasıl kandırdım kereste desem yakışık almayacak. O sebeple sustum öyle bekledim. Kızcağız belki de bu hikaye yüzünden hayatı boyunca beni kızmamak için çırpınıp duracak. Ma ne yapalım? Ya dur ben kardeşime bir rumuz bulayım en iyisi kendisine. Zodyaklı diyor. Zodyaklı olsun rumuzu. Evet.